Öncelikle hepiniz son derslerimize hoş geldiniz. Ben de Fırat Üniversitesi'nden Habibe Kazez Güneş, doktor öğretim üyesi olarak burada çalışıyorum. Bugün beraber yapay zeka destekli görsel tasarımı konuşacağız. Aslında önceki sunumlarda hafif hafif hocalarım çeşitli uygulamalara da değindiler. Ancak Kame ve Gama'yı biraz daha inceleyerek oturumu tamamlayacağız. Önce bir kısaca kendimden bahsedeyim. Ben öğretim teknoloji alanında çalışıyorum. Yani teknolojiyi eğitimi nasıl daha iyi çeşitlendirip kolaylaştırabilir? Bunun üstüne çalışıyoruz. Sosyal robotlarla çalıştık. Çocukların programlama becerileriyle ilgili çalıştık. Aynı zamanda iki çocuk annesiyim. Dolayısıyla genelde çalışmalarım çocuklar nasıl daha iyi öğrenir ve dijital ortamda nasıl korunur bunun üzerine şekilleniyor. Şimdi görsel tasarımdan bahsederken aslında yapay zeka araçları işi çok kolaylaştırıyor olabilir. Tek tıkla birkaç promptla düzgün yazıldığında çok iyi görseller çıkarabilir. Ama hocalarımızın da size oturumlarda bahsettiği şeylerden birisi dikkat edilmesi gereken unsur etik davranmamız gerektiği. Yani iki tıkla hazırladığımız bir görseli çalışmamızda kullandığımızda hak sahipliği iddia edemiyoruz. Bir kere bu bir sıkıntı. Dolayısıyla nasıl görsel daha iyi tasarlayacağımıza dair çalışma yapmak bizim için önemli. Hani hızlıca halletmemiz gereken yerlerde evet yapay zekayı kullanalım. Çünkü ben de çok sık kullanıyorum. Özellikle öğrencilerin dersleri haftalık oluyor ve içerik yetiştirmek için bazen ihtiyaç duyabiliyorum. Ama sıfırdan kendinizin de üretmeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle makalelerde ve projelerde özgünlük çok önemli. Bu yüzden görsel tasarımlarınızın biraz daha sizin zihninizden çıkmış el emeği olan işler olması çok iyi olur. Burada Gestalt'tan bahsetmemiz gerek aslında. Görsel tasarımda, algılamada en çok eğitimde kullandığımız isimlerden birisi o. Gestalt bir aslında şey, algı kuramı. Yakınlık ilkesi var mesela ilk resimde gördüğünüz gibi. Yakın olan nesneleri görsellerde bir arada kullanmak bizim için önemli. Çünkü gözümüz yakın olanları birbiriyle ilişkilendirir. Benzer olanları da aynı şekilde birlikte vermek daha iyi, örüntü kurmak. Böylece akılda kalıcılığı da fazla olur ve takip edebiliriz. Devamlılık ilkesi de aslında birbirini takip eden şeylerin gene devam halinde verilmesi ya da bir noktanın sonsuz tasarımda işte nokta nokta gidip sonsuza doğru bir çizginin noktaya yani çizgiyle başlayıp mesela noktayla sonsuza doğru gitmek bir şeyin sonsuza kadar devam etmesi için iyi bir algı oluşturuyor. Ortalılık diye bir şey söylemiş. Aslında böyle bir geç takitesi yok. Bunu bilerek koydum sunuma. Çünkü yapay zeka hocalarımızın dediği gibi gerçekten de her zaman doğru sonuçları vermiyor. Sizin geç altı ilkelerini önce bir araştırıp kendinizin bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yanlış bir şey ifade edip zor bir durumda kalabiliriz. Şu alttaki dördüncü resimde gösterdiği şey işte bütünleme yani kapalılık dediği şey eksik nesneleri zihnimiz otomatikman tamamlıyor. Aslında iki resimde de işte bir kare ve bir daire var ama tam olarak çizgiler bütünleşmemiş. Yine de zihnimiz hayali çizgiler çıkararak onları tamamlamaya çalışıyorlar. Yani zihnimiz burada parçaların eksiklerini tamamlamaya eğilimli. Buna dair bir örnek vermek için ekledim. Bunun dışında arkadaşlar şekil ve zemin ilişkisi var. Bu da bazen hani bir tek görselle tasarımı iddialı bir hale getirmek için bize fayda sağlayabiliyor. Mesela karmaşık bir şeyi çok basit anlatmak için gölgelerden yararlanmak aslında daha akılda kalıcı hale getiriyor. Bu özellikle bilimsel bir çalışmada poster sunumunda kullanabileceğiniz bir şey. Ya da içinizde öğretmen adayı arkadaşlar var ya da formasyonla öğretmenlik için devam etmek isteyen arkadaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde eğitsel bir materyal tasarlarken şekil ve zemin ilişkisini kullanıp benzer şekilleri bir arada kullanırsa çocuklarda da öğrenmeyi pekiştirmek için bir sürü avantaj sağlayabiliyorlar. Ve ortaklık var aslında. Yani birlikte aynı yöne hareket eden öğeler genelde bir grup olarak algılanır. Burada mikrofonunuzu açıp algınızın bize ne söylediğini söylemek isteyen var mı? Paylaşmak isteyen. Burada mesela algımızı çok çağrıştırarak bir şeyi farklı bir yöne dikkat çekmek istemişler. Sizce ne yapmış olabilirler? Yorum yapmak isteyen var mı aranızda?
Hocam ben yorum yapabilirim.
Tabii buyurun.
Bir futbolcu forması var ama Filistin şeyine siyasi haritasına benzer bir görsel var. Ona benziyor yani. Ben de onu
Aynen
çağrıştırdı.
öyle.
Renkleri de ona bağlı zaten. Beyaz, kırmızı, yeşil,
Evet.
siyah.
Ve siyah. Aynen.
Evet.
Yani burada aslında bu herhalde benim liseye gittiğim dönem olan bir maç görüntüsü. Hala yani devam eden ne yazık ki bir soykırım varmış ve hani rakamları futbolcuların arkasına 11 yazmak yerine bir rakamlarını hep Filistin bayrağının sembolüyle ya Filistin'in siyasi sınırlarının dediğiniz gibi sembolüyle göstermişler. Bu da bir algıdır arkadaşlar. Yani aslında görsel bazen sabah Halil İbrahim hocamız da söyledi. Hani 1.000 kelimeye bedel olabiliyor. Dolayısıyla algıyı yönetmek hani doğru yönde bizim için önemli. Burada sunum olarak da hani görsellerin nasıl kullanıldığına bir değinelim istiyorum. Tamam biz yapay zeka ile çok hızlı sunumlar hazırlıyoruz ama dikkat ederseniz şu an benim de kullandığım resimdeki gibi belli teknik bir görsele sahip. Yani birisi buna yapay zeka kullandım mı demeden zaten siz bunu otomatikman bu yapay zeka herhalde gibi diyebiliyorsunuz. Çünkü benzer içerikleri, benzer isimleri, benzer yazı tiplerini eğer siz değiştirmediğinizde varsayılan olarak onları kullanıyor. Burada temel bazı ilkeler var. Özellikle işte mesela 10 slide hazırlayıp sonra işte bir yani 10 slide'ın içerisinde mesela işte 20 dakikalık bir sunumla işte ortalama bitirin işte 30 tane 30 puntu olarak yazı tipini kullanın gibi bahsediyor ama mesela bu kuralı yapay zeka kendisi aslında buldu. Benim normalde derslerde anlattığım kural şudur. İşte 666 kuralı deriz hatta 666. 6 cümleyi slide içerisinde 6 cümleyi uzunluk geçmemeli cümle uzunluğu ve her cümlenin uzunluğunda 6 kelime bir satırın içinde en fazla olmalı ve 6 slide'da bir mutlaka resim eklenmeli. Yani sadece metin tabanlı gitmemek lazım. Görsel hiyerarşi de önemli. Önemli olan bilgilerin daha iyi vurgulanması lazım arkadaşlar. Bunun için farklı boyutlar ya da konumlar kullanabilirsiniz. Renk uyumu da bizim için çok önemli. Ama böyle her bulduğumuz rengi işte çingene pembesi, fıstığı yeşil çok hoşumuza gidiyor diye ekleyemeyiz. Belli tema renkleri, belli ana renkler kullanıp önemli noktaları mesela işte turuncuyla belirgin hale getirebilirsiniz. Atıyorum arka planınız beyazdır, yazılar lacivert. Çok önemli gördüğünüz şeyleri turuncuyla, sarıyla vurgulayabilirsiniz. Tipografi de bizim için önemli. Bunun için hatta Helvetica isimli bir belgesel var. Onu da izleyebilirsiniz. Yani yazı tipi temiz bir algı uyandırıyor mesela Helvetica'da. O yüzden genelde böyle işte büyük şirketler, ilaç firmaları gibi hani insanlarda hem güven hem de resmi bir görüntü oluşturacak kurumlar kullanıyorlar. Tipografi de bizim için önemli. Ve yazıda sürekli çeşitli tipografileri kullanmamak lazım. Belirli bir taneyi seçin. Maksimum 2-3 tane farklı yazı tipiniz olsun. Zaten tezlerimizde yazarken mesela böyle yazıyoruz. Sürekli farklı yazı tipleri kullanmıyoruz. Belli bir standardı oluyor. Başlıkları daha belirgin. İşte gövde metinleri için sürekli aynı tasarımı kullanmak bizim için daha okunabilir görseller oluşturuyor. Boşluk ve düzen de önemli. Yani boşluk sizin için bir kayıp değil arkadaşlar. Aslında sadelik daha önemli. Gerekli yerlerde bilgiyi verin ama gerekli alanda da mesela beyaz büyük bir boşluğunuz olsun ki asıl bilgiye dikkat çekin. Yani yapay zekanın hazırlamasını anlıyoruz ama hani hazırladıklarında eğer prompt yazıp düzeltecekseniz bu tür şeyleri ona tarif edebilirsiniz. O zaman daha iyi görseller elde edebilirsiniz. Görsel ve metin dengesi de önemli. Çok fazla İşte metinle boğup çok az görsel vermek yerine daha çok her fikri mutlaka onunla uyumlu, belirgin bir görselle destekleyip daha az yazı kullanmak daha iyi. Tutarlı olması da gerek. Yani mesela işte gerçek bir resim kullanıp bir haber fotoğrafı, bir sonraki sunumda aşağıda gördüğünüz gibi böyle ok işaretleri, çizimler gibi şeyler kullanmak yerine hepsinde ya çizim kullanın ya da gerçek resim gibi bir tutarlılık gösterin daha iyi. Çünkü öbür türlü şey gibi oluyor. Hani şu gazete kağıtlarında işte birini kaçırırken harfleri kesip de böyle yapıştırıyorlar ya her biri farklı farklı gözüküyor. Onun gibi yani böyle çok patchwork gibi bir araya gelmiş bir şey gibi gözüküyor. Halbuki bu bir eğitim içeriği. O da estetik bir şey. O da şık da ama yeri burası değil. Okunabilir olması lazım bunun dışında. Yazı boyutunun kolay, yazı stilinin kolay okunması lazım. El yazısı evet çok şık duruyor ama davetiyeler de daha şık duruyor mesela. Uzun yazılarda değil. Arka planla da kontrast bizim için çok önemli. Çünkü özellikle arka planın arkadaşlar daha koyu, rengin daha yazının açık olduğu durumlarda daha iyi okunabiliyor ya da tam tersi. Göz alıcı başlıklar ekleyebilirsiniz sunumlarınıza ya da slaytlar. Bu çok daha dikkat çekici olur. Mesela işte tez ödevlerinizde ya da bitirme tezlerinizde belki daha resmi başlıklar kullanıyor olabilirsiniz ama slaytlarınızda çok daha akılda kalıcı ifadeler kullanabilirsiniz. Bu az evvelkinin aynısı içerik olarak ama daha farklı gözüküyor. Bunu da bilerek koydum. Çünkü şuna tekrar gidiyorum. Bir daha buna geliyorum. Görsellik birazcık da arkadaşlar sübjektif bir şey. Yani her zaman herkes aynı şeyi kullanacak, aynı dengeyi tutturacak diye bir şey yok. Böyle de verdiğiniz güzel olabiliyor. Böyle de. Önemli olan kurallara dikkat edip anlaşılır temiz bir içerik oluşturmak. Bugün Canva'dan da bahsedeceğiz. Zaten Mustafa hocam da sağ olsun bahsetmişti. Ana sayfası gelince Canva'nın, ben şu an pro hesap kullanıyorum. Bu şekilde. Edu hesabınızla daha az içeriğe erişebilirsiniz ama gene de bulabileceğiniz bir sürü içerik var. Aşağıda gördükleriniz şu arama kutusuna flowchart yazınca, akış yaması yazınca çıkan içerikler. Bu en çok nerede işinize yarayacak? Bir sonraki dersin konusu olan projenin adımlarında mesela. Ya da bir diğer hocalarımız anlattı. Literatür taradınız. Literatürü tararken yaptığınız adımları anlatırken. İşte uygulama yaptınız, bir deney tasarladınız, deneydeki adımları anlatırken çok işinize yarıyor. Bunun dışında mesela bugünkü projemizin içeriklerini de biz buralardan ürettik. Görsel tasarımla daha sonra kullanmak ve düzenlemek için farklı etkinliklerin içeriklerini paylaşıp hazırlayabilirsiniz. Sunum hazırlayabilirsiniz. Mesela uzaktan eğitim dersini alan arkadaşlarımız var aranızda. Onların sunumunu buradan hazırlamıştım. Birazdan göstereceğim. Proje içeriklerinizi düzenleyebilirsiniz. Az evvelkini tekrar alıntılayayım. Yani 1.000 tane kelime yazmak yerine işte hedef kitleyip projede katılanları belli edip kimlerden seçileceğini, kaç kişi olacağını bir görselle çok daha rahat ifade edebiliyorum. Ya da verilerinizi grafiklere dönüştürebilirsiniz. Arkadaşlar bir paragraf işte şu yılda şu oldu, şu yılda şu oldu demek yerine iyi bir grafik çok daha net anlaşılıyor. Hepinizin deneyimleri de bu şekildedir. Ya da infografikler hazırlayabilirsiniz. Mesela işte bilgisayarın gelişimiyle ilgili, bilgisayar etiğinin gelişimiyle ilgili bir konu var. Bir kitap bölümünde böyle bir içerik hazırlamıştım. İşte 48'den itibaren 86'ya kadar kimler neler eklemiş bu literatüre. Bununla ilgili hızlı bir zaman çizelgesi ekleyip görselleştirmeniz çok 3 sayfa yazıdan çok daha evla. Ya da mesela Mustafa Hocam yine Maarif modelinden bahsetmişler arkadaşlar. Biz bir öğrenci projemizde 22.09'da yapacağımız uygulama için öğrenme hedeflerinin nasıl farklılaştığını ya da benzediğini göstermek için böyle bir çalışma yaprağı hazırlamıştık. Milli Eğitim'in hazırladığı kılavuz sadece yazı temelliydi bu kısmı. Biz bunları 4. sınıfa, 5. sınıfa göre ayırdık. İşte evimiz dünya öğrenme alanında neler beklediğini söyledik. Basit ama daha kısa bir görsel en azından. Bunu yapmak için mesela yapay zekanın hani araçlarını kullanmak için sunumda sistemde de göstereceğim ama açamayanlar için ekrandan göstermek istiyorum. Canva'nın yapay zeka için markanın altında bir eklentisi var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ben mesela sunumla ilgili olsun diye Gestalt'ın görsel tasarım ilkeleri ve sunum hazırlama kurallarını istedim. Tasarımımı seçtim, sunum istedim boyut olarak. Eğitim alanını seçtim ve dijital şekilde resimler istedim. Bugün ne tasarlayacağız kısmına şimdi sizin de yapmanızı birazdan isteyeceğim. Önce bir kendi göstereyim de inşallah ekranı hala paylaşıyor zaten. Şuradan bir göstereceğim. Arkadaşlar az evvel dediğim gibi şurada yapay zekaya tıklıyorum. Burada mesela varsayılan da tasarım seçiyorum. Ya sosyal medya içeriği, ya pazarlama, ya kart daveti, ya da öğrenme aktivitesi gibi seçenekler geliyor. Bu öğrenme aktivitesini de denerseniz çalışma kağıtları üretebiliyorsunuz mesela. İşte bir konu hakkında öğrenciye 4-5 sayfalık içerikler hazırlayabiliyorsunuz hızlıca. Ben burada tasarımda sunumu seçeyim. Hedef kitlemi seçiyorum. İşte genel mi olsun, profesyonel mi yoksa eğitim içeriği mi? Eğitimi seçeyim. Stil olarak da arkadaşlar işte minimalist olabilir, organik, modern, dijital. Eğlenceli bir taneyi seçelim. Uzunluk olarak da arkadaşlar benim yerime karar verdiğince o size uygun bir uzunluk veriyor. Kapsamlı deyince 15 sayfadan uzun veriyor. Ben mesela bu sefer eğitimde görsel tasarımın önemi değil. Hemen bir tane oluşturalım. Yani bunu aslında şey gene Notebook Elem'den, Gemini'den görsellerini tasarlayabilirsiniz. Başka Canva'da zaten yapabiliyoruz şu an. Bir de Gamma'yı bu dersin içinde göstereceğim. Orada da yapabiliyoruz. Size böyle bir ana hat çıkarıyor. Belki ilk defa kullananlar vardır. İşte kapak sayfası neyle ilgili olacak? Şuradan düzenleyebiliyorum. Kapak sayfasında işte kendi adımı yazayım. Adımı yanlış yazdım. Düzeltelim. İşte görsel tasarım neden önemli? İnsan beyninin %65'i görsel bilgiyi daha hızlı işler. Ha, bu mesela sizin teyit etmeniz gereken bir bilgi. Bunu çok geniş bir kitleye sunacaksanız mutlaka yanına bir kaynak eklesek iyi olur. Mesela ben buna işte Dale'in yaşantı komisi diyeyim ve oranını %85'e çekeyim. Çünkü yaşadığımız şeyleri çok daha iyi algılıyoruz. %85 de biraz fazla oldu ama en azından değiştirdik. Teknolojik araçlar var vesaire vesaire. Şimdi oluştur diyorum. Eğlenceli tarzda bir sunum oluşturuyor diye iddia etmiş. Bakalım yapabilecek mi? Bu hazırlarken sorayım arkadaşlar. Daha önce bunları kullanan var mıydı acaba? Yorum olarak yazabilirsiniz ya da tepki verebilirsiniz. Sesli, sözlü de yani ifade edebilirsiniz. O da mümkün.
Evet hocam, yani Canva sürekli kullandığımız bir platform.
Çok güzel. Sunumun size kattığı bir şey oldu mu?
Tabii ki de hocam.
Farklı
Yapay
bir şey
zeka tarafını
öğrendiniz
ben
mi?
kullanmıyorum genelde ama şu an bu ilgimi çekiyor. Mesela deneyeceğim bunu. Ben hep kendim sıfırdan ya da hazır şablonları düzenleme yoluyla yapıyordum. Ama bunu deneyeceğim mesela.
Benim de öyle çok fazla içeriğim var. Mesela ilk tasarımlarıma gidiyorum. Hatta şey gibi bu mağara adamların çizimleri gibi gerçekten. İlk başta sistemi tam keşfedemediğim için çok farklı içerikler çıkmış. Ama sonra böyle her türden, her şeyden var. Niye
Ben
arkadaşlar onu
mesela
da bir
projelerin
konuşalım.
logolarını tasarlamada falan da kullanıyorum hocam.
Çok iyi bir fikir. Biz mesela dijital öyküler hazırlamıştık arkadaşlarımızla. Onların da bir örneğini süre kalırsa bitmeden göstereceğim. Ya da işte bir projenin afişi, dediğiniz gibi logosu olabilir. İşte eğitim fakültesi sayfasının sınav duyurularını hazırlıyoruz. Ya da ne bileyim, burada mesela Nazlı Canlar'ın İngilizce ödevi vardı. Dijital hikaye, Küçük Prens'i anlatmışlardı İngilizce. Yani çok fazla seçenek var aslında. Çalışma kağıtları hazırlayabilirsiniz öğretmenler olarak. İşte proje duyurularında ve işte makale kabullerinde hocalar kullanıyor daha çok. Yani böyle şu an görünürlük de çok önemli olduğu için üniversiteler için ve hocalar için. Belki de o anlamda da kullanmanız iyi olabilir. Şimdi gidelim bakalım oluşturmuş mu? Evet, bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Eğlenceli istemiştik. Eğlenceli duruyor. İşte görsel tasarım neden önemli? Benim verdiğim yüzdeyi kullanmış dikkat ettiyseniz. Kısa hazırlamış. İşte dikkat çek ama yazı tipi mesela çok şey, Ş harfleri, yumuşak Y gibi Türkçe karakterleri çok da algılayamamış. Belki ona biz bir isim verebiliriz işte mesela Allegria kullan ya da işte Comics'e çevir gibi. Görsel tasarım nedir? İşte metin, renk, şekil bu şekilde vermiş. Aslında yanlış pek bir bilgisi yok. Belki eklemeler yapılabilir. Mesela şurada yüksek motivasyon yazıyor ama hiç gözükmemiş. Onu belki düzenleyebiliriz. Hızlı öğrenmeyi, kalıcı bilgiyi, artan dikkati sağlıyor. Doğru. İşte iyi bir tasarımın ilkelerine bakıyoruz arkadaşlar. Tutarlı oluyor, kontrast. Benim dersin başında söylediğim şeyler. Mesela iyi tasarım daha düzenli, organize edilmişse kötü tasarım çok daha şey, karmaşık. Burada okların yerini farklı yazmış farkındaysanız. İşte o yüzden yapay zekada son karar hocalarımızın hepsinin dediği gibi sizde olmalı. Dizginleri vermememiz gerekiyor. Doğru renk seçimi çok önemli. Görsel anlatımı güçlendiriyor, tablo kullanımı gibi gibi. Bunu bu arada indirebiliyoruz arkadaşlar. Özür dilerim, sesim gidiyor bazen. Tamam. Oluşturdu. Canva editörle de içine girip düzeltebiliyorum ve PowerPoint olarak da aşağı indirebiliyorum pro hesapta bu arada. Paylaş deyince indir burada PDF olarak ya da PPTX diyor PowerPoint belgesi olarak indirebiliyorsunuz. MP4 videolarda olabilir, video olarak da inebilir arkadaşlar ya da linkini paylaşabilirsiniz bir web sayfasında. Erişilebilir herkese açık halde. Şimdi sıra şeyde, Gamma'da olsun. Çünkü sunum süremiz bitmeden oraya yetişelim istiyorum. Hemen sunumumuza bir geri dönelim. Bir sonraki platform arkadaşlar Gamma ile tasarım. Gamma'yı yazınca Google'a gamma.app olanı lütfen tıklayın. Burada 400 krediyle sizi başlatıyor ve görünümü bu şekilde. Bu da aynı şekilde işte yeni kayıt olduktan sonra gelen ekran bu. Biz generate deyince sunum hazırlayabiliyoruz. Ya da işte bir tekst metin ekleyip onu sunuma çevirmesini isteyebiliyoruz. Kendimiz birer işte içeriği aktarıp yeni bir şey üretebiliyoruz. Ben burada generate'i tıklamıştım. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Şurada yeni oluştur AI diye bir seçenek var solda mavi olan. Onu tıklayınca aşağıdaki sunumları oluşturmuştum. Ama kala kala 20 kredim kaldığı için başka bir Google hesabımdan tekrar giriş yaptım. Bu sefer 400 krediyle başlamış oldum. Burada da arkadaşlar siz görüntüleri, yazının tipini, işte içeriğin kaç karttan, o kart olarak söyle, kaç sunumdan, sunum içinde kaç slide'dan olduğunu seçiyorsunuz ve oluşturuyor. Bazen de kendisi böyle önerilerde bulunabiliyor ya da benim daha önce sorduğum konularla ilgili oluşturabiliyor. Bunun görünümü de bu şekilde. Sunumu açıyorsunuz, 15 kart ve üzeri plus hesap, pro da 25'ten sonrası diye gidiyor. Burada işte klasik mi hazırlayacağız, daha soyut mu olacak? Hani bununla ilgili bir seçim yapabiliyorsunuz. Bir web sayfası, bir belge ya da bir sosyal medya içeriği oluşturabilirsiniz. Ben klasiği seçmiştim, pro hesap olmadığım için. Daha sonra işte Gamma AI kullanarak dijital ilkeleriyle üniversite düzeyine etkili bir sunum hazırla dedim. O da bana böyle bir sunum taslağı çıkardı. Tam burada işte yeterli kredim kalmadığı için diğer hesabıma geçtim. Ve bu sefer detaylı istedim. Kapsamlıyı da seçebilirsiniz. İşte buradan şablonu seçtim. Nasıl bir renk olsun, nasıl bir görüntüsü olsun. Aşağıda da resimlerin stilleri var arkadaşlar. İşte illüstrasyonlar olabilir. Daha böyle abstrakt soyut resimler olabilir. İşte çizgi olabilir, üç boyutlu olabilir. Bu şekilde seçiyoruz. Kaç karttan oluşacağını da seçiyoruz. Sonra bana hazırladığı içerik direkt buydu. Etkili görsel tasarım için. Ya da tasarımı değiştirince şablonu bu şekilde bir şablona dönüştü. Bunu da aynı şekilde export seçeneğini dışarıya PDF, PowerPoint ya da PNG resimler olarak alabilirsiniz. Dilerseniz işte ekran alıntısı aracı var ya, makas şeklinde bizim bilgisayarlarımızdaki. Onunla da ekran görüntüsü gibi kesip yapıştırabilirsiniz. Ücretsiz sürüm indirince bazı resimler gözükmüyordu, çarpı koyuyordu. Dolayısıyla krediniz yetmediğinde böyle bir şey oluyor. Ama online kullanınca sunumda bir sorun çıkmıyor. Siz elle işte dediğim gibi makasla yapıştırabilirsiniz. Hazırladığı sunumun örneği de buydu. Dikkat ederseniz işte tasarımı gruplamış. İlgili olanlar işte yakınlık, benzerlik gibi. Mesela şurada da var. İşte kapanışta Ş harfini desteklememiş. Ya da ilkelerinde İ'yi desteklememiş. Buraları kontrol etmeniz lazım. Ya da indirdiğimde şu çarpılar resim aslında ama onlar gözükmemiş. Hani bunları da kontrol edip desteklemesini sağlamamız gerekiyor. Gamma da genel olarak bu. Etik beyanımı da Gülçin hocamı hatırlayarak ekleyeyim. Bu sunumda oluşturulan görsel içerikleri arkadaşlar yapay zeka araçları olan Canva ve Gamma ile oluşturdum. Kullanılan örnekler ise oturum sahibi tarafından hazırlandı. Şimdi bir Gamma'ya dönelim. Sonra sorularınızı alayım, olur mu? Bir 10 dakikamız daha var sanırım, bakayım. Evet, en az 10 dakikamız var. Şimdi Gamma'yı açmak için diğer hesabıma gitmiştim. Burada yeni oluştur diyorum. Lütfen siz chat'e bir şey yazın. Hani ne oluşturayım, bir konu siz yazın. Sizin verdiğiniz talimatı buraya yapıştıralım ve seçelim. Bu arada Türkçe hazırlayabiliyorum ama farklı dillerde de oluşturuyor. Varsayılanda da sunumun boyunu seçiyorsunuz. İşte 16'ya 9 genel ortak çözünürlük. Klasik olacak zaten. 10 kart hazırlayabilir. Sohbet kısmına bir tane ya da mikrofonu açarak siz bir komut söyleyebilir misiniz? Ben de onu yapayım. Dil gelişimi gelmiş. Bu arada ben bazı arkadaşların şeylerini yeni gördüm, pardon. Nizamettin Barış, evet, Filistin'de. Bu arada evet, paylaşırız hocam sunumları, sorun değil. Görsel tasarım ilkelerini içeren görsel örnek. O zaman dil gelişimi hakkında görselliği yüksek bir sunum yapsam hem Büşra hocanın hem de Burak hocanın gönlü olmuş olur gibi düşünüyorum. Olur mu? Tamam. Çocuklarda dil gelişimi yapalım mı? Demiştim ya, çocuklarla ilgili çalışıyorum. Çocuklarda dil gelişimi hakkında örnekler içeren görsel tasarımı güçlü bir sunum hazırla. Tamam. Anlaştık. O zaman ana hat oluştursun arkadaşlar. Bakalım neye gelecek. Bu KPSS'de çalışanlar varsanız da işte ağlama, gagıldama, gülümseme falan, agulama, o tür şeyler vardı. Onları çıkarmış. İşte minimal mi olsun, kısa ve öz mü, kapsamlı mı diyor. Kapsamlıyı seçelim. Çocuk var işin içinde, o yüzden şöyle daha bulutlu bir şey seçelim. Yapay zeka görüntü modelini otomatik seçtim. Bunlara ben çok karışmıyorum açıkçası. Muhtemelen değiştirsek çıkar da. Şu an bir sıkıntı çıkarsın istemiyorum. Referans da istersek pro sürümde ekliyormuş bu arada. Hocalarımız sürekli söylediler ya, etik olması için referanslı da olması lazım ve gerçek halüsinasyon olmayan referanslar lazım. İşte onu da ekleyebiliyoruz da şu an bizim paramız yetmiyor. Bakalım oluşturuyor. O oluştururken ben arkama yaslanıp doğruyor mu diye bakıyorum. Çok tatlı bir bebek resmi geldi. Tamam. Fena gitmiyor arkadaşlar. Siz takip edebilirsiniz burada. Belki işte az evvel söylediğim sunum kuralları çerçevesinde şu alt alta olması gereken cümleleri aşağı atabiliriz değil mi? Her satırda bir cümle olsun. Çok da kelime olmasın. Şu yazarken o biz yukarıyı bir inceleyelim. Mesela arkadaşlar işte çocuklarda dil gelişimi kelimelerin dünyasına ilk adımlar. Az evvel de dediğim gibi biraz daha böyle insanların içinde hissedeceği iyi başlıklar çıkarması güzel bir şey aslında. İşte 0-6 yaşı kapsıyor. Dil gelişimi, ebeveyn rehberi gibi anahtar kelimeleri kendisi eklemiş. İşte ben buna mesela ağlamadan ilk kelimeye tek heceden diyor ya, o kısımları mesela aşağı indirsem iyi olacak. Şu an o düzenlemeyi yapamadım ama herhalde devam ediyor. Bakın şurada mesela bir şey zaman çizelgesi oluşturmuş. Aslında bunların hepsi çok önemli şeyler, içerikler. Çünkü siz bir rapor hazırlayacak olsanız her hafta gelişimini ayrı ayrı vermek yerine kritik evreleri böyle görselleştirmek çok daha rahat anlaşılır hale getiriyor. Çünkü kimsenin arkadaşlar o raporu ya da o tezi o kadar okuyacak vakti yok. En basit, en rahat çözüm bizim için şu an görselleştirmek. Bunu da doğru yapmamız önemli. Mesela işaret etme evresini parmağıyla göstermiş. Hece tekrarı var. Gıgıldama var. İşte agu agu derkenki görüntüsü. İlk kelimelerini üretiyor. Şu an baya baya aslında derste kullanacağımız bir sunum geldi. Bunu da atayım. Belki işinize yarar. Sanki fena olmadı gibi. Evet. Devam ediyor. O yüzden bu sekmeyi kapatmayın deniyor. Bu sırada ben sohbete bakayım. Tamam. Kapsamlı bir sunum istemiştim ya arkadaşlar. O yüzden şu an uzun sürüyor ve şey tarıyor sürekli. Normalde minimal bir şey istesek 3 saniyede çıkarıp üretebiliyor. Onda sıkıntı yok. Ama bu bayağı kapsamlı bir şey oluştu ve güzel oldu. Zaten dersin sonuna kadar bunu üretsin. Üstünde konuşalım. Sorularınız varsa cevaplayayım. Sonra bir sonraki derse başlarız. Mesela ortalama kelime sayısı 18 iken 50 kelimeymiş. Bunu aslında birinin araştırması iyi olur. Gerçekten de öyle mi? O hazırlarken şu slide'ı okuyalım. Hazırladığı için beni diğer slide'a atıyor. Tamam, 7'yi yapıyor. 10'a az kaldı. İşte genetik yatkınlık, çevresel faktörler. Şu ana kadar mesela sunum kurallarından açtığı tek şey şey oldu. Cümleleri çok kalıp gibi paragraf paragraf oluşturması. Onun yerine işte her cümlenin başına sanki beni duymuş gibi aşağı aldı. Her cümlenin başına madde işareti koyup aşağı alabiliriz. Bu şekilde de aslında çok kalıp gibi durmuyor. Böyle de kalabilir de her noktadan sonra şey yapılabilir, aşağı atılabilir cümle. Daha rahat okunması için. Çünkü tezi yazacaksınız mesela ya da bir bilimsel makale üreteceksiniz. Bunu gidip bir sempozyumda sunmak istediğinizde daha anlaşılır şekilde gözükür çalışmanız. Ya da tez savunmanızda kesinlikle jüriyi bir sıfır etkileyerek başlarsınız. Ben kendi deneyimimi söyleyebilirim. Hani bizim alanda çok iyi dergiler var. SSCI dergiler onlar. Üst düzey dergiler bizim için. Oralarda makale gönderdiğimde mesela birçok şeyden eleştiri alabiliyorum. İşte analizimde eksiklik olabiliyor. Literatürümü daha güncel yazmamı isteyebiliyorlar. Ama hakemlerin her biri kutucuklarda şey diyor. Görselleri çok iyi. Ve hepsini Canva'da hazırlıyorum. O yüzden muhtemelen red gelmiyor da bir şans daha veriyorlar. O açıdan sizi geliştirebilir arkadaşlar. Sizi öne geçirebilir. Bu da son slaytlar artık. Bitirmek üzere. Umarım şuna bir şey oluşturur diyecektim. Ekledi. Anne ve çocuk birlikte kitap okuyor mesela. Dikkat ederseniz arkadaşlar görsellerde bir şey. Tutarlılık var. Bir süreklilik var. Bu yapay zekada ilk başlarda çok zordu. Hatta ilk gruplarda dijital hikaye geliştirirken biz Canva'da arkadaşlarınızın çoğu şeyde çok zorlandı. Aynı hikaye karakterinin işte salıncağa binerken, evin önünde yürürken resimlerini oluşturmakta çok zorlanmıştı. Bir Gemini'ye gidiyorlardı, bir Canva'yı kullanıyorlardı, bir ChatGPT'den üretiyorlardı. Artık hangisi daha uygun görsel verirse. O yönden bu açıdan pragmatik düşünebilirsiniz. Hangisi sizin için daha iyi görseller üretiyorsa onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sunum tamamlanmak üzere. 10'uncuya geldik artık. İşte bir özetleme yapmış. Mesela sunumlarda bu da çok önemli arkadaşlar. Konuyu bir özet geçmek, son bir bağlama oturtmak çok önemli. Burada işte uzman desteğini ne zaman alması gerektiğinden falan bahsetmiş. Aslında tam bir şey. Hani kişisel gelişim semineri oluşturdu bize bir ebeveyn grubu için. Küçük yaş çocuğu olan 0-6 yaş grubu çocuklu ebeveynler için. Evet, erken müdahale önemlidir zaten tıbbi şeylerde. Bunları söylüyorlar genelde. Bakalım 10. slide ne? O da buydu. Tamam. Bitirdi. Bir baştan bir inceleyelim. Ne yapmış? Bunu görmüştük. Daha sonra dil gelişimini anlatmış. Önemli bir noktayı işaret etmiş. Doğdukları andan itibaren ediniyorlar. Önemli not eklemiş. Görsellerle her evreyi farklı farklı vermiş. Ama dikkat ederseniz gene yakın vermiş. Yani algı kuramındaki şeylere uymuş. İşte dönem dönem çocuğun yaş grubunu ayırmış. Önemli kısımları gruplamış. Görsel ki örnek kelime haznesi nasıl büyür, her yaşta ne kadar bunu örnek vermiş. Dil gelişimini etkileyen faktörler. Kullandığı görseller hep grafik mesela. Ya da işte kullandıysa şu soyut yapay zeka resimlerini hep aynı kullanmış. Sanki aynı ailenin başka hallerini izliyormuşsunuz gibi. Dolayısıyla burada da görev başarıya ulaştı. Biz bunu indirebiliriz, düzenleyebiliriz arkadaşlar. Görüntülerini değiştirebiliriz. Ama bence indirsek iyi olur. Bunu yükseltme mi yaptırıyor? Yok. İndirebiliyor olmam lazım. Ha, paylaş diyecektim. Dışa aktaracağım. Bazen ben de birkaç tane kullanıcı karıştırabiliyorum ama bunu PowerPoint olarak indiriyor şu an. Tekrar söyleyeyim. Paylaşa tıkladım. Paylaşımda dışa aktara tıkladım. Oradan da PowerPoint'i bulup indirdim. Şu an indiriyor. Bir 40 kredim daha gitti galiba. Evet. Bakın PowerPoint halini de açıyor. İşte burada. Gördüğünüz üzere. Ve değiştirebiliyorum arkadaşlar. Düzenleyebiliyorum bakın. Gördünüz mü? Aşağı alabiliyorum cümleleri. Ama o zaman şunları da taşımam lazım. İşte onları da aşağı alacağız mecbur. Bu şekilde. Şimdi var mı bir sorunuz acaba? Benim sunumum ilk ders için tamamlandı. Aktarabileceklerimi gösterdiğim, unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Sorularınızı alabilirim varsa. Eklemek istediklerinizi de alabilirim. Ben teşekkür ederim. Son 2 dakika var. O yüzden 45'te bitiyordu ya. Size şurada arkadaşlarınızın açabilirsem dijital hikayesini kısaca göstermek istiyorum aslında. Yani arkadaşlar bence Canva'nın en büyük artılarından biri şey de oldu. Kare kod üretmesi. Çünkü kare kod üretmek için daha önce farklı sitelere gitmemiz gerekiyordu. Şu an öyle değil. Kare kodu kendisi üretiyor. Evet, nerede vardı? Mesela şu kapsüllerin keşfi çok hoşuma gidiyor Türkçecilerin. Şu an aramızda yoklar herhalde ama. Mesela burada arkadaşlar şey yapmışlardı arkadaşlarınız. İşte dilin kaybı olduğunu, hani Dilbank diye bir banka sistemi kurup işte gelecekteki çocukların dil ve kelimeleri hani nasıl kazanabileceğine ilişkin bir farkındalık oluşturmak istemişlerdi. Bunu ben bir sunuma çevireyim. Hızlıca bir size göstereyim istiyorum. Buradaki bütün görselleri, hareketli nesneleri hepsini arkadaşlarınız yaptılar Canva kullanarak. Aşağıda gördüğünüz gibi zaman çizelgesine sesler eklediler. Mesela bu da aslında görsel bir tasarım. Dijital hikaye tarladılar etkileşimle. Bakayım sesi gelecek mi? Aslında onun bir sesi de var da sesi nedense açılmıyor. Neyse zaten böyle sürekli çalan bir müziği vardı. Şurada kare kodla işte farklı uygulamaları da gösteriyordu kitapla ilgili. İşte Kuantum eve gelince işte arkadaşıyla konuşup beklemiş. Burada böyle konuşma balonlarıyla devam ettiler. Biraz hızlı gidiyor bu versiyonu da. Burada işte bir bilmesi gereken bir bilmece var. Onu bulmak için bir yola çıkacak. İşte bir labirentin içinde bu kelimeleri bulmaya çalışacak falan. Yani oyunlaştırılmış bir şekilde labirentin kuralları var. Bunları tamamlıyor çocuk. Hepsini Canva'da oluşturdular özetle. Çok da şey, orijinal bir proje olmuştu. Evet, bu konuyla ilgili anlatacaklarımızı tamamladık aslında.